Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Sesiniz çok kısık geliyordu. Volume is quite low, Martin. Can we turn that up?
Merhabalar.
Merhabalar.
Sesim şimdi biraz toparlamıştır.
Şimdi çok daha iyi.
Harika.
Hemen konuya girelim. Turnbull bir yılını doldurdu. Bu bir yılı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi Turnbull kendisi tadını çıkaramadı.
Neden?
Yani çok büyük ümitlerle, çok ciddi bir farklı bir kişilik sunarak, farklı bir lider portresiyle o geldi. Gerçekten hemen seçildikten sonra, partinin başına ve başbakanlığa geçtikten sonraki ilk dönemlerdeki yüksek kamuoyu yoklamaları da gösterdi bunu. Ancak daha sonra devamlı partinin muhafazakar kanadı tarafından uğradığı saldırılar diyelim bir şekilde elini kolunu bağladı ve kayda değer bir sene boyunca ne yaptı diye herkesin ilk aklına gelecek bir şey yaratamadı aslında. Hı hı. Aradan bir seçim geçti. Seçimin zamanlamasındaki hata ortaya çıktı. Senato'da kendisine karşı çıkacak isimleri bertaraf etmek için girdiği seçimde daha beter, daha fazla insan karşısına çıktı. Şimdi Senato'da dengeler daha kötü oldu kendisi için ve bu anlamda seçimin zamanlaması ve tarzı konusunda da ciddi şüpheler uyandı. O anlamda sanıyorum şu an işte muhafazakar kanatlı olan arasındaki ilişkiyi bir şekilde toparlayamazsa böyle sarsıntılı devam edecek bir liderlik gibi görünüyor.
Bu konuda birisi komik bir şey yazmıştı dün gazetede. Turnbull'un resmi, gazetede çıkan resmi onu çok yorgun ve bezgin gösteriyordu. Oraya yazı yazan biri demiş ki işte muhafazakar kanat insanı böyle yorar demiş. Gerçekten bunu söyleyenler çok, insanın hatta kanını emer diye. Sucks the blood out of you.
Kolay değil bu görevler. Yani bunlar çok özel insanlar. Bu kadar yükü kaldıran, bu politikadaki insanlar, bakanlar, başbakanlar, bu her insanın yapabileceği bir iş değil. Çok çok efor gerektiren, çok büyük kapasite gerektiren bir iş. Ama tabii lider olmak da herkese nasip olacak bir şey değil. Bir insan lider diye ortaya çıktığında onun da hakkını vermesi gerekiyor tabii.
Hı hı. Bir diğer konu bütçe açığının kapatılması. Hükümet 6 milyar dolarlık bir tasarruf planı hazırladı. İşçi Partisi de bazı değişikliklerle bunu kabul etti. Siz ne dersiniz bu durumu?
Şimdi bu bütçe açığını tek başına tartışmak, işte şuralardan kısalım diye tartışmak haliyle belli bir dar bakışı getiriyor. Devamlı konuşuyoruz. Şu an Batı dünyasının da olduğu gibi Avustralya'da da vergi toplayamamak gibi bir sıkıntı var. Avustralya vergi toplamak istemiyor. Uluslararası türöstlerin kaçırdıkları vergiler yüzünden. Ondan sonra da dönüp işte çeşitli hakları budayarak, kısıtlayarak bir takım tasarruflar sağlanmaya çalışıyor. Bu da tabii haliyle seçmenin gözünden kaçan bir nokta değil. Şu an açıklanan paketlerde oradan buradan kesintiler. Yani iş artık bizim bu ana baba göçüne kadar indi. Yani bu kadar ufaldı iş.
Nasıl ana baba göçüne kadar indi?
Yani buraya annesini babasını getirmek isteyenler, onları göç ettirmek isteyenler 50 bin küsur civarında bir depozit yatırılıyordu. Hı hı. Şimdi onun işte Productivity Commission'dan onunla ilgili bir rapor istenmiş. Rapor istendiğinde tabii ki nasıl bir sonuç çıkacağı da 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Ve bu paranın çok çok az olduğu, işte gelen yaşlı ana babaların bize yük olduğu, bu ödenmesi gereken depozitin artırılması şeklinde bir eğilim ortaya çıktı. Yani buralara kadar tasarruf inmeye başladı. Hmm. Yine başka bir açıklamada bu hafta içinde sığınmacı gözetim evleri için, bu Manus ve Nauru'daki gözetim evleri için son 4 yılda 10 milyarı aşan bir 10 milyar doları aşan bir harcama yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Müthiş bir para. Çok yüksek bir para.
Resmi rakam. Yani bu kimse bize inandıramaz buna. Belli ki çok çok üstünde. Yine resmi rakamlara göre tek bir sığınmacı orada tutuk evinde tutulup eziyet gören tek bir sığınmacının Avustralya devletine $500,000 yılda 500 bin kadar bir paraya mal olduğu açıklandı. Ki belli ki bu da daha fazla aslında. Böyle harcamalar varken ve oradaki o harcamanın sadece işte muhafazakar politikacıların koltuğunu korumak için yapılan bir politika olduğu göz önüne alındığında gerçekten halka öbür kısıtlamalar pek inandırıcı gelmiyor.
Evet. Bu arada SMS'ler gelmeye devam ediyor. Allahu Ekber oldukça ilgi yarattı. Belki buna geçebiliriz biraz sonra. Evet. Benim tahmin edeceğim, Allah bugünkü dinlerin dediği gibi büyük yanlışlıklar, eksiklikler, ayrı ayrı dinler kurmaz. İnsanları da soruna sokmaz. Böyle bir şey yapmazdı diyor. Bu duruma getirmezdi diyor bir dinleyicimiz. Yani farklı farklı dinlerin olması, yaratılması yanlıştır demeye getiriyor. Saygılar diyor. Bu konu çok ilgi çekti. Siz ne dersiniz?
Bu konunun bir pratik yanı var tabii. Geçtiğimiz haftalarda hangi şehirdeydi unuttum ama Avustralya'da bir uçak kalkamadı. Uçakta bir yerine oturmakta olan bir Müslüman yolcu elindeki yanındakine dönüp inşallah Allah içinde Allah geçen bir kelime kullandığı ve önüne açtığı bir takım şeyde Arapça yazılar olduğu için hemen bir oradan birisinin ihbarı sonucu uçak kalkamadı. Federal polis gelip adamı bir sorguya aldı. Yani toplumdaki artık bir çılgınlık düzeyine varan aşırı duyarlılık bu noktalara vardı. Bu tabii pratikte sadece işte ne bileyim biliyorsunuz işte saldırganlar, Orta Doğu'daki Selefi saldırganların kullanışı şekliyle Allahu Ekber'in normal sokaktaki insanın, Avustralya'da bir sokaktaki Müslümanın kullandığı Allahu Ekber ayrı şeyler. Yani ifade, ses benzerliği de olsa ayrı şeyler ama tabii bu çok güçlük ve sıkıntı yaratıyor. Tabii toplum içi huzurumuza ve barışımıza çok büyük sıkıntı getiren bir şey. Hem bu konuda gereksiz bir aşırı duyarlılık gösteren, artık bu işi ırkçılığa vardıran kesimlerin Müslüman kesimi tanıyor olması lazım artık. Bunun ne anlama geldiğini 3 aşağı 5 yukarı.
Niye ama Müslümanlar da çok güzel, bazı Müslümanlar da çok güzel bir tabro vermiyorlar. Yani insanları bu yöne doğru götürmeye sanki onlar da meyilliler. Birisini öldürürken bir insan niye böyle söyler ki?
Biliyoruz bu her konuda, bu Orta Doğu'da gelen ki bu saldırgan kesimin Müslüman dünyaya verdiği zarar ortada. Yani Müslüman dünya zaten bundan yakınıyor, onların verdiği zarardan. Bu işin ayrı bir tartışma yanı. Ama burada tabii hep konuştuğumuz işte buradaki Müslüman toplumun, Avustralya'daki Müslüman toplumun kendini daha çok tanıtıyor olması, toplumun geneline daha yakın durması ve toplumla daha bir kaynaşıyor olması bu işin bence bir numaralı ilacı. Yani Müslüman olmayan Avustralyalılar Müslüman komşusunu, iş arkadaşını, sokakta karşılaştığı insanı daha yakından tanımaya başladığında haliyle böyle aşırı duyarlılıklar da azalacaktır.
Ama dünyada her yerde, Avustralya'da dahil her yerde bir korku var. Her an bir saldırı olabilir korkusu insanları gergin kılıyor ve bu hale getiriyor. Bunu da biraz anlayışla karşılamak
tabii
gerekmez
ki,
mi?
Kaldı ki daha geçtiğimiz hafta Sydney'de bir saldırganlık oldu. İyice kontağı atmış bir genç elinde bıçakla dini sloganlarla saldırıda bulundu. Şu an yakalandı. İşte soruşturma sürüyor. Yani böyle karmaşık sonuçlara da yol açıyor. Haliyle insan belli bir noktadan sonra bu aşırı duyarlılık gösteren Avustralyalılar da anlamakta zorlanmıyoruz gerçekten.
Müslümanların toplumla kaynaşması dediniz. Biraz önce bizim hazırladığımız ve sunduğumuz program da bununla ilgiliydi. Sizin yaşadığınız eyalette, Melbourne'de hatta, Melbourne kentinde ilk kez Müslüman öğrenciler Scout, Boy Scout, Girl Scout grubuna girmeye karar vermişler. Bu bir yepyeni bir şeymiş. Bu sizin söylediğiniz yolda önemli bir adım olarak
tabii
görülemez mi?
Yapılması gereken yüzlerce, binlerce icraattan biri bu. Çok güzel bir şey. Hem daha yetişkinler düzeyinde, hem orta öğretim düzeyinde, gençlerde bu tür Avustralya'da zaten var olan böyle modellerin etnik toplumlara da, Müslüman topluma da bir şekilde uygulanması ve tabii bu sadece Müslüman izci grubu oluşturmayacaklar. Öteki izci gruplarıyla da habire bir iletişimi beraberinde getirecek. Bu da toplumun kaynaşması anlamında çok olumlu bir şey.
Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki doğruyu bulmak için, doğruyu aramak için Allah'ı aramaya gerek yok. Yaratılışta hepsi var bunların diyor. Bir diğer dinleyicimiz, ne ararsan kendinde ara, gökte, yerde, Mekke'de arama, kendinde ara demiş. Eğer devam edersek bir diğer yine önemli konu var. Plebisit veya halk oylaması. Bazı dinleyiciler dün yazdıkları SMS'lerde bir tek bu konu mu kaldı dediler. Artık tartışacak konu mu kalmadı? Bunu niye bu kadar uzattı dediler. Siz ne dersiniz buna?
Haklılar. Şu an birisi uzaydan Avustralya'ya inse ya burada ne konuşuluyor? Buranın en önemli meselesi ne dese
ortaya bu
plebisit
çıkacak.
Olacak. Yani o kadar komik bir duruma vardı. İşin background'ında nelerin olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama tam da anlayamıyoruz. Tuhaf da bir kamplaşma oldu tabii. Liberal Parti özellikle daha merkezde olan Turnbull kanadı Brandis'le birlikte. Turnbull işte biz bunu plebisiti gündeme getirmeyi seçim vaadi olarak kamuoyuna sunduk. Seçimi kazandık ve bu böyle bir icraat yapma hakkımız var. Bu bizim vaadimizi yerine getireceğiz şeklinde bir eğilim sunuyor. Liberal Parti içindeki muhafazakar kanat şimdilik kılıçları çekmedi. Karşı çıkacakları belli ama onlar da plebistin ilan edilmesini, kesinleşmesini bekliyorlar. İşçi Partisi ve Crossbench öteki bağımsızlardan, küçük partilerden pek çok kesim ise plebiste gerek olmadığını söylüyor. Bu anlamda ciddi bir kamplaşma var. Önümüzdeki günlerde belli olacak ama bu işin gerçekten topluma çok ciddi etkileri olacak. Yani kamuoyunu, gündemi işgal etmesi bir yana gerçekten toplumda böyle parlamenterlerin biraz ürktüğü konuları böyle halka havale etmeleri hoş bir şey değil. Biz parlamentoyu böyle kararlar almaları için seçtik. Yani hepimizin federal parlamentoyu yolladığımız, kimi yolladığımızı biliyoruz, ülkeyi kimin yönettiği biliyoruz. Yani böyle şeylerle ilgili karar vermek için oradalar ve biraz böyle tedirgin oldukları bir konu ortaya çıkınca da topu halka atmak.
Evet, hemen korkularından, dindarlardan, kiliselerden korkuyorlar deniliyor kimileri.
Muhafazakarlardan korkuyorlar, evet, ve onların, evet, şerrinden korkuyorlar. Şimdi bir de plebisit olduğunda, olacağı ilan edildiğinde işin masrafı bir yana ki, 160 milyon dolar gibi bir rakam telaffuz ediyordu. Bu hafta o 170 milyon dolar oldu tuhaf bir şekilde. Birden bir 10 milyon daha girdi işin içine. İşte hükümetin her iki tarafla ilgili de tantıcı reklamlar yapacağı falan, evet, ilan ediliyor bunlarla. Ama işin asıl tedirgin edici yanı, plebisit gibi bir kampanya ortaya çıktığında birden eşcinsel kesime karşı ön yargılarıyla birlikte saldırıya geçecek bir muhafazakar kitle,
evet,
var.
Evet. Bundan işte korkuluyor zaten. Kimi insanlar da aman biz destek veriyoruz ama artık konuşmayalım bunu diyorlar.
Tabii ya, pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız. Yani evet, genç insanlar, çocuklar, ergenler, kendi cinselliğiyle ilgili boğuşan, kendisini ifade etmekte boğuşan bir sürü insan böyle homofob, işte gerçekten her tür eşcinselliğin çağrıştırdığı her şeye karşı çıkan, kimileri kiliselerin desteklediği, kimisi aşırı sağın desteklediği çok farklı bir yelpazede bir insan saldırıya hazır bekliyor şu an.
O, evet, zor durum olabilir.
Çok tatlı şimdi, gelişmeleri yol açacak.
Evet, olabilir böyle bir şey. Size bir soru var. Bu soruyu benim dinlediğim Avustralya'daki radyolarda bazı insanlar da soruyor. Şöyle demiş dinleyici. Levent Efe'ye soruyorum, eşcinsel evliliğin veya birlikteliğin gelecekte ne gibi sorunlara yol açacağı hiç tartışılmıyor. Sadece yüzeysel olarak anlatılıyor. Eğer bu yasa gerçekleşirse gelecek kuşakların ne tür moral değerlerle yüzleşeceği, toplumdaki değerlerin nasıl yozlaşacağı konuşulmuyor. Ne olabilir ileride, siz ne diyorsunuz diyor. Biraz önce bahsettiğimiz belki tutucu kesimin görüşlerinden birisi olabilir bu. Yani toplumu değiştirme gibi bir özelliği var mı? Dinleyicinin dile getirdiği gibi.
Bu konu tartışılmıyor değil. Bu konu tartışılıyor. Yani muhafazakar kesim devamlı bunu gündeme getiriyor ama yani toplumun da belli bir evrimi var. Şimdi sırada bu var gibi bir şey. Başka Batı ülkelerinde de bu gerçekleşti. Onun için sıra Avustralya'da gibi bir durum var. Yani kaldı ki eşcinsel insanların böyle bir talebi varsa buna karşı çıkmak, ahlaki tavır bizdedir, onları istemiyor, onların bunu yapması istemiyoruz diye karşı çıkmanın bir anlamı yok. Unutmayalım, 50 sene öncesine kadar eşcinsel insanlar sokaklarda dövülüyordu, öldürülüyordu ve bunun cezası yoktu. Yani oralardan buraya geldik.
Evet.
Yani eşcinsellerin şu an zaten birlikte yaşamaları, işte miras hukuku, birlikte yaşadıkları için işte her türlü hukuki alt zemin olarak zaten her türlü hakka sahipler eşcinsel bir çiftliğe.
O zaman burada sorulması gereken, benim de size sormak istediğim bir sorunun sormanın tam zamanı. Şimdi her açıdan her şeye sahip olan bu grubun evlenmesi niye bu kadar dert oluyor?
O da tabii tuhaf bir şey. Yani normal demeyeyim de işte heteroseksüel evliliklerde, evliliklerin günümüzde Avustralya'da neredeyse yarısı boşanmayla sonuçlanıyorken, yani ille niye evlen? Ama unutmayalım ki bu insanlar her alanda, toplumun, yaşamın her alanında, sosyal hayatta bir baskı altındalar. Bunu unutmayalım. Yani
yani hakları olsa bile hala baskı altındalar diyorsunuz siz. Çünkü biliyorsunuz evlat edinme hakları var. Artık birlikte yaşayabiliyor. Yani dediğiniz gibi 50 yılda çok yol kaydettik. Birçok hakları var ama siz hala baskı altındalar diyorsunuz.
Hala
öyle
baskı altında da hala ayrımcılığa uğruyorlar ki bunu yetişkin bir eşcinsel için düşünmeyelim. Yani 13-14 yaşındaki bir genç için düşünelim. Yani onun hayatına nasıl sıkıntılar getirdiğini düşünelim. Yani bu insanların her türlü iş başvurusunda, toplumdan tepki gördükleri tepkilerde, her alanda belli bir ayrımcılığa tabi tutuldukları söz konusu. Kaldı ki bu sadece daha geniş de bir yelpazeyi kapsayan bir şey. Sadece eşcinsel genç olanlar ve kızlar değil, başka cinsel eğilimle ilgili pek çok insanı kapsayan bir yelpaze bu. Kaldı ki bu insanlar şu an birlikte yaşamakla ilgili her türlü hakları var ama canları evlilik istiyorsa da onlara hayır demek bize düşmemeli.
Şimdi biraz önce yazan dinleyici, size soru soran dinleyici yeniden yazmış. Ben tutucu birisi değilim diyor. Haklısınız, belki tutucu biri değilsiniz doğrusu. Ancak bu görüşü de genellikle tutucu veya muhafazakar olan kişiler söylüyor veya gösteriyor. Belki siz öyle değilsiniz, o zaman onu da kabul etmek zorundayız. Bir diğer dinleyici şöyle yazmış: 57 Müslüman ülkenin hangisini Müslüman örneği olarak verebilirsiniz insanlık adına diye bir soru sormuş. Genel olarak sormuş bu soruyu. Bir diğeri, hükümetin eşcinsel evlilik yasasını istemesinin tek sebebi ekstradan famili yardımı ödemek istemiyor demiş Mustafa Bey Sidney'den. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi sizce Levent Bey?
Sanmıyorum. Yani şu an konu zaten plebisit ve evlilikle ilgili konu gündemde. Aile yardımı gibi şeyler zamanla gündeme gelecektir.
Bir dinleyici Mustafa Bey telefonda aramış. Mustafa Bey buyurun lütfen.
Teşekkür ederim. Belki beni de muhafazakarlar sıfatına koysanız da ben bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Şimdi bu lezbiyen ve gaylerin bütün sosyal hakları, yani normal insanın sosyal hakları ne varsa hepsini alsınlar. Hepsini versin. Yani hükümet hatta yapabiliyorsa onlara biraz daha imtiyaz tanısın. Ama şimdi bu Avustralya'da olsun, dünyanın her yerinde muhafazakarlık denen olay ve bu dini kesimin bu konuya bakışını siz uzun zaman, hatta belki de hiç değiştiremeyecektiniz. Ama o insanlar bu ülkelerde, yani başka ülkelerde var olacaklar. Ve bu olay devamlı gündeme gelecek. Ben diyorum ki bunun adını ya merit demesinler, evlilik demesinler. Partnership adı altında bütün sosyal hakları bakın. Bütün ne kadar
peki
sosyal
hakları. Ne adı altında dediniz Mustafa Bey?
Efendim?
Ne adı altında dediniz?
Ya partnership desinler.
Partnership,
yani
anladım.
İnsanların bu merit lafının olan anlamını veyahut da ona olan bakışlarını, bağlarını zedelemesinler. Çünkü onlar ondan korkuyorlar.
Anladım. Peki bunu Levent Bey'e iletelim Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Ne dersiniz?
Hep tartışılıyor zaten ama yeniden az önce en son söylediğim şeye gelmek istiyorum. Yani bu haklar verilmiş ama şu an eşcinsel insanlar birlikteliklerine evlilik adını koymak istiyorlar. Ve evlilik pozisyonunun, kurumunun patenti de kimse de değil. Öyle de bir yanı da var. Yani kaldı ki bir eşcinsel evlilikte büyüyen çocukların işte ana figürü, baba figürü olamayacağı gibi şeyler, onlar da, o tartışmalar da artık aşıldı. Yani o tür argümanlar da pek su tutmuyor. O anlamda bu işin tabii şu an çok fazla konuşulur olduğunu görüyoruz. Konuşuldukça bu iş yerine oturacaktır. Hı hı. Ve yani kiliselerin, muhafazakar kesimlerin bu işe karşı çıkması, bu neredeyse kaybedecekleri son kalelerden biri gibi duruyor. Ki bu aynı kesimler birkaç yüzyıl önce dünyanın yuvarlak olmadığını iddia ediyorlardı. Yani oralardan buralara geldik. Son kalelerinden biri de bu. Rahatlamak lazım. Bu işe direndikçe bu iş gündemde kalacak. Evet. Bu işe deyip izin verilse bu iş hiç kimseyi rahatsız etmeden aynen devam edecek ve toplumda en azından bu konu tartışılmıyor olacak. Onun için bence akıntıya kürek çekiyor muhafazakar kesim.
Bir diğer önemli konu taksi sektöründeki protestolar. Sizin yaptığınız karikatürdeki SBS sayfamızda bulunuyor. Bununla ilgili bu protestolar sürekli devam mı edecek, ne olacak? Artık o Uber denilen şeye karşı yapılan protestoların bitmesi gerekmiyor mu?
Bu konuda siz bir takım toplum üyelerimizden görüşler de aktettirmiştik SBS'te geçen hafta. Benim bakış açım taksi sektörünün Uber'e karşı çıkarken biraz da kendisine bakması gerektiği şeklinde. Yani taksi sektörü sahip olduğu tekelin üstüne oturup uyudu yıllarca. Yani hükümetler tarafından belli bir taksi sayısı sınırlanmıştı. Taksi plakalarının elden ele yüksek fiyatlarda el değiştirmesini hükümetler göz yumdu ve bu bir yatırım sektörü zannedildi. Halbuki hiçbir güvencesi olmayan bir yatırımdı. Yani toplum üyelerimiz maalesef tabii ki helal paralarını, alın teriyle kazandıkları paraları buraya yatırıp kaybetmenin bir üzüntüsü olabilir ama aynı risk borsada oynamakta da var. İşte bir emlak yatırımı yapmakta da var. Yani bunun tazmin edilmesini beklemek yanlış. Bu taksideki kayıplar tazmin edilsin dendiği an bütün topluma kalkar, karşı çıkar. O mümkün değil. Onun için bir 2 dolarlık bir fazla ödemeyle bunun tazmininin karşılanması düşünüyor. Ama Uber'in pat diye ortaya getirdiği bütün teknolojik yenilikleri taksi sektörü yıllardır uygulayabilirdi. Uygulamadılar. Bu tekelin üstüne yatıp uyudular. Kaldı ki mesela İstanbul'da şu an çok ilginç bir Uber'e çok benzeyen bir taksi diye bir model var. Ve bu aynı sistem işliyor ama süren bilfiil taksi şoförlerinin kullandığı bir sistem. Falanca taksi durağına bağlı bir taksici bir taksiden gelen mesajları telefonda görüp aynı sistemle parayı oradan alıyor. Gittiği zaman SMS yolluyor. Yani taksi sektörü uyumak yerine bunu
yapsaydı bugünkü sorunları yaşamazdı diyorsunuz.
Bu sorunlar yaşanmaz. Uber'e varmadan bu teknoloji taksi sektörüne entegre olmuş olurdu. Onun için protestoların bence hiçbir anlamı yok. Taksi sektörü acilen kendi imajını düzeltmenin yoluna gitmeli.
Peki bununla birlikte bugünkü programı da kapatalım. Ben katkılarınız için size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.